Evet işte arkadaşlar, Pentekost bayramınız kutlu olsun. Güzel bir gün oldu değil mi şu ana kadar? Çok güzel bir zaman. Ama acaba Pentekost ne anlamı var? Hani kelime olarak 50. anlamına geliyor. 50. Ama neyin 50'si? Neyin 50.'si? Nasıl oluyor peki? O zaman bugün biz kutsal kitaptan gelen Pentekost günüyle ilgili iki tane hikaye bakacağız beraber. Çünkü kutsal kitapta Pentekost'un aslında iki kezi var. Biri eski antlaşmada, biri de yeni antlaşmada. O zaman ilk önce eski antlaşmadaki hikayesine bakacağız. Ondan sonra yeni antlaşmadaki hikayesine bakacağız. Ve kıyaslarız eski antlaşma ile yeni antlaşmanın farkları. Bir bakacağız hep beraber. O zaman eski antlaşmanın hikayesine bakacak olursak, Tanrı'nın halkı olan İsrail o günlerde Fısıh bayramında Mısır'daki köleliklerinden kurtarıldılar. Tanrı'nın harika gücü tarafından. Sonra onlar çöle girdiler ve Rab onlara yiyecek ve içecek su sağladı. Onlara kayırdı ta ki Sina dağına kadar geldiler. Onların Mısır'dan Sina dağına gelmeleri kaç gün sürdüğünü düşünebiliyor muyuz? Hani yürüyorlardı ve Yahudi geleneğe göre 50 gün sürdü. Fısı ile Sina dağına gelmeleri. Sina dağının ne önemi var ki? Orada bütün halk Tanrı'yla buluştular ve orada Tanrı yasasını onlara verdi. Tanrı dedi ki işte yani şimdi benim sevecenliğim, benim merhametimi sana gösterdim. Benim gücümü senin önüne sergiledim. İsterseniz artık benim halkım olabilirsiniz. İsterseniz sonsuz dek böylece sana karşı davranacağım dedi. Ama bunu yapmamı istiyorsan sizin de bazı kuralları izlemeniz gerekli olduğunu dedi Tanrı onlara. Ve orada İsrail halkı evet istiyoruz. İstiyoruz seni izlemek dediler. Ve Tanrı'yla bir antlaşmaya girdiler. Bizim eski antlaşma dediğimiz bu aslında. Ve birkaç ayet okumak istiyorum Mısır'dan çıkış bölümünden. Diyor sonra Musa antlaşma kitabını alıp halkına okudu. Halk Rabbin her söylediğini yapacağız. Onu dinleyeceğiz dedi. Musa lehimlerdeki kanı halkın üzerine serpti. İşte antlaşma resmileştirmek için onun üzerine serpti. Ve bütün bu sözler uyarınca Rabbin sizinle yaptığı antlaşmanın kanı budur dedi. Ve sonra Rab Musa önder ve Harun başkahin olarak atadı. Onlar olacağını söyledi bir gün. Ve bunun üzerine Musa ve yardımcısı Yeşu Sina Dağı'nın doğruna doğru çıktılar beraber. Ve orada 40 gün 40 gece kaldılar Rab'in huzurunda. Ve Rab'dan bütün yasayı o gün aldılar. O zamana kadar ancak kısmen aldılar. O gün bütün yasa, bütün Tevrat dediğimiz kitaplar aldılar Tanrı tarafından. Hatırlayabiliriz belki işte yani iki taş levha üzerine hepsi çizildi Tanrı tarafından. Şimdi Musa ve Yeşu tepeye doğru giderken şöyle buyurdular. Şöyle dediler İsrail halkına. Geri dönünceye kadar bizi burada bekleyin dediler. Burada bekle. Belki biraz uzun bir zaman Tanrı'nın önünde olabiliriz. Ama bekle. Bekle. Acelemiz yok. Zaten Tanrı hala onları yemek ve su sağlıyor. Aceleniz yok. Bizi bekle dedi. Ve daha şöyle tarif ediyor eski antlaşma diyor. Doruğunda yakıcı bir ateş gibi görünüyordu. Bulutun içinden girdiler doruğa doğru çıkarken. Yani Tanrı'nın varlığı onun doğaüstü gücüne gösteriyor bu ateş ve bulut ve rüzgar simgeleri. Peki İsrail halka nasıl? Onlar işte yani tek bir ağızla evet Rabbin dediğini yapacağız. Ondan sonra Musa işte biraz bekle bizi. Biz Rabbin yasasıyla geri geleceğiz dediğinde Nasıl davrandılar? Bekleyebildiler mi? Maalesef bekleyemediler. Birkaç gün sonra şöyle diyor, biz Mısır'dan çıkış 32. bölümünden okuyoruz burada. Diyor, halk Musa'nın dağdan inmediğini, geciktiğini görünce Harun'un, hani Musa'nın abisi, başkahin olacak olan kişinin çevresini toplandı. Ona, kalk bize öncülük edecek bir ilah yap dediler. Hani bir put yap bize. Bizi Mısır'dan çıkaran adama, Musa'ya ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Ne kadar kaba davranıyorlar. İşte yani şu Musa kim olduğunu bilmiyoruz yani. Ne oldu? Ya pek fark etmiyoruz. Tamam, onun yerine sen geçeceksin diyorlar. Nasıl bir saygısızlık. Fark ettiyseniz burada Rab, Tanrı'nın sözü de yok. Kim onları Mısır'dan kurtardı? Onların düşüncelerinde Musa. Tanrı bile yok ortada. Hepsini hemen unutmuşlar birkaç gün içinde. Hani bekleyemediler. Sabırsızlanıp işte yani tamam B planımıza dönelim dediler. İşte belki önceki yaşadığımız şeyler hayal meyal olmuş. Şimdi B plana dönelim diye düşünmüşler. Yani biliyorlardı ki Rab onlara güzel bir vaat verdi. İşte sizi güzel bir ülkeye götüreceğim. Senin Tanrım olacağım. Sizi koruyacağım. Size her zaman bakacağım. Ama henüz yapmıyorsun Tanrı. Niye bekliyorum şimdi? Bir an önce oraya gitmek isterim. Diyorlar sanki. Rab aynı zamanda Harun'a bir vaat verdi. İşte yani sen başkayın olacaksın. Senin ailen kutsal olacak demiş. Ama henüz olmadı. Şimdi burada bir başkayın gibi davranıyor işte. O da biraz acelecilik yapıyor. O da beklemiyor. Beklemek zor değil mi? Bazen beklemek zor. Rab farklı farklı vaatler bize veriyor. Farklı farklı durumlarda bizim beklememizi istiyor. Ama işte burada İsrail halkı hiç bekleyemediler. Peki sonuç ne olduğunu bir bakacağız. Tamam. Aynı zamanda Harun'a biraz çevre baskısını yapıyorlar değil mi? Onun etrafını topluyorlar işte bize bir ilah yap. Yani hayır demek doğru ama zor olurdu. Ve bazen sanırım özellikle bizim iş yerlerimizde, bizim dostluk arkadaşlarımızla hayır işte ben bunu yapmayacağım demek, işte yani çevre baskısına karşı biraz direnmek epey de zor olabilir. Değil mi? O zaman biz belki bazen Harun gibi hissedebiliriz. Hikaye devam ediyor. Harun, karılarınızın, oğullarınızın, kızlarınızın kulağındaki altın küpelerini çıkarıp bana getirin dedi. Herkes kulağındaki küpeyi çıkarıp Harun'a getirdi. Harun altınları topladı. Oymacı aletiyle buzağı biçiminde dökme bir put yaptı. Halk, ey İsrailliler, sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur dedi bütün halk. Oh. Ne kadar korkunç ya. Ne kadar korkunç. Ya tamam, bu put olay biz modern, çağdaş, işte İstanbul, Bağdat Caddesi'nde oturan insanlar için put, ilah düşüncesi belki biraz tuhaf gelebilir. Bizim kültürümüzden çok uzak bir kavram, bir düşünce. Ama kısacası bir put ne olursa olsun insanlar onun niteliklerine sahip olmak istediği bir şey oluyor. Hani onun niteliklerine sahip olmak istiyoruz dediği bir şey oluyor. Mesela en basit örnek, birkaç sene önce Çin'deydim. Orada bazı yerlerde farklı farklı putlar var. Ve biz bir gün hani turistler olarak en meşhur olan neydi, para tapınağı girdik. Hani para tapınağı girdiğimizde işte her şey altınla kapılıydı. İşte her yerde para filan vardı, büyük altından yapılmış güçlü bir önder heykeli vardı, işte putlar vardı her yerde. Hani ondan anlayabiliriz değil mi? Hani bir putsun, yani tamam puta belki inanmasak da orada ne istiyoruz? Biz oraya gidiyoruz, işte zengin olmak istiyoruz. Bizim de her yerde altınla kaplı olsun. Biz de rahat bir hayat yaşayalım. Biz de büyük yetkili insanlar olalım deyip de oraya gidiyorlar. Belki ona başvurarak, belki ondan bir güç, bir bereket alabiliriz. Böyle düşünüyorlardı. Ve millet akın akın oraya gidiyordu. Çünkü yani, kim istemez ki böyle bir şey? O zaman hikayemizdeki putu düşünecek olursak ne oldu işte, yani altından bir buzak. Onun nitelikleri nedir? Yani genç erkek boğa. Genç erkek boğa. Bu putun nitelikleri nedir? Hani onların tanrısı nasıl olduğunu, onun hangi niteliklere sahip olduğunu bir düşünelim. Nasıl oluyor? Yani genç, genç bir boğa. Gençlik. Güzel. Güzellik de var, yani altından yapılmış. Zenginlik. Güç gösteriyor. Yani kim bir boğaya karşı direnemez? Boğalar bugün bile korkunç hayvanlar, özellikle kızgın, öfkeli olunca. Ve aynı zamanda cinsel tatminlik, yani istediğini yapar, frenlenemez bir şekilde. Aslında bu nitelikleri üzerine düşündüğümüzde belki onların yaptığı bizim bugünkü kültüründen pek bir farkı yok. Yani reklamlara bakacak olursak ne görüyoruz? İşte genç, yakışıklı, güzel insanlar görüyoruz. Zengin olan. Yani onlar aynısını istediler zaten. Rahat bir hayat istemişler. Değil mi? Biz belki atalarımızdan çok farkımız olmuyor bazen. Yani objeler, nesneler değişebilir ama aslında insanın yüreği pek değişmiyor nesilden nesile. Ama kutsal kitap boyunca bir ruhsal kural var. Hani insanlar sanki böylece yaratılmış. Neye taparsan ona benzeyeceksin. Biz neye değer veriyorsak ona benzemeye başlayacağız. Değil mi? Ve Çin hikayemize geri dönürsek, işte biz tapınaktan çıktık. Ve birisi bize, işte size çay ısmarlayayım, hani Çin çayı ısmarlayayım dedi. Peki biz içelim falan dedik. Ondan sonra geldiler ve bir hesap verdiler bize. Çayın tanesi 100 TL, 200 TL. Hani inanılmaz, pahalı bir şey. İşte onlar da para hırsıyla gidiyorlardı. İşte bir çayın değeri ne kadar? 1 TL, 2 TL en fazla. Ama işte para hırsıyla geldiler. İşte neye taptılarsa ona benzemeye başladılar. Ruhsal kural böyle. Yani altın buzağı düşünecek olursak hangi nitelikleri tamamen eksik orada? Öz denetim yok mesela. Genç bir boğa. Sevgi, şefkat, merhamet, cömertlik. Yani İsrail halkı Tanrı'yı tamamen yanlış bir şekilde anlamışlar. Onun gücünü gördüler. Onun Mısırlılara karşı nasıl davrandığını görmüşler. Ama onun sevgisi, merhameti mi tamamen kaçırmışlar. Tamam, hikaye devam edelim. Halk, ey İsrailliler, sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur dediler. Harun bunu görünce, vay başımıza, buzağının önünde bir sunak yaptı. Yarın Rabbin onuruna bayram olacak diye ilan etti. Uf. İşte burada Harun halkın nasıl davrandığını görüyor ve tamam, o zaman bizim yaptığımız put aslında Tanrı'dır. Bizi Mısır'dan çıkaran Tanrı'dır. O zaman biraz uzlaşalım işte, yani tamam, Tanrı put yapmayacaksın dediğini biliyoruz ama put yaptık, işte şimdi bu Tanrı'ya tapınmaya yol açarsa sakınca olmaz diye düşünmüştü. Yani uzlaşmak, hoşgörülü olmak ve başkalarla iyi anlaşmak güzel bir şey çoğu zaman. Ama günahla uzlaşmak, günahla hoşgörülü olmak olamaz, olamaz. Rab ile şeytan arasında bir uzlaşma yoktur. Olamaz. Olamaz. Bizim hayatlarımızda bazen günah ile biraz uzlaşıyoruz. Belki iş yerimizde başka herkes dedikodu yapıyor. Patronumuz da kötü. Onun dedikodusunu yapalım. Yok, hayır, olamaz. Sakita bunu yapmayacaksın diyor. Ya da belki tamam Tanrı çalma diyor. Devlete vergini ödeyeceksin diyor. Ama biz diyoruz ya bu devlet pek sevmiyoruz işte ona güvenemeyiz. O zaman biz devlete para vermesek işte sanki bir iyilik yapmış olacağız. Yok, hayır. Rabbin kuralı belli. Rabbin buyruğu belli. Yani uzlaşmayalım, hoşgörülü olmayalım günahla. Rabbin her söylediğini yapmaya çalışalım. Her yasakladığını yapmamaya çalışalım. Arkadaşlar. Sonra devam ediyor. Ertesi gün halk erkenden kalkıp, yani ne kadar çok heyecanlı bir şey, erkenden kalktılar. Yakmalık sunuları sundu. Esenlik sunuları getirdi. Yiyip içmeye oturdu. Sonra kalkıp çılgınca eğlendi. Ve bu son cümle işte yiyip içmeye oturdu sonra kalkıp çığlınca eğlenmek aslında İbrani bir deyim. Yani hep beraber yattılar, şefetine göre davrandılar diyor orada bir deyimde. Hani aynen genç bir buzağın davranacağı gibi davranmışlar. Ve tam o anda dağdan kim çıkmaya başladı, inmeye başladı? Musa ve Yeşu indiler. Hikaye şöyle devam ediyor. Musa halkın başıboş hale geldiğini gördü. Çünkü Harun onları dizginlememiş. Düşmanlarına alay konusu olmalarına neden olmuştu diyor. Yani burada ne diyor? Dizginleyememiş. Yani bir hayvan şey başıboş. İşte yani bir buzağı. Yani onlar tam taptıklarına benzemeye başlamışlar. Herkes sadece kendi zevk için yaşıyordu. Kontrolü dışı bir şekilde herkes birbirlerine zarar veriyordu. Bir düşman gelirlerse hemen yenilecekler. Çünkü hiçbir şey yok orada. Musa o zaman ordugahın girişinde durdu. Rab'den yana olan yanıma gelsin dedi. Bütün Levililer çevresine toplandı. Musa şöyle dedi, İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, herkes kılıcını kuşansın. Ordugahta kapı kapı dolaşarak kardeşini, komşusunu, yakınını öldürsün. Levililer Musa'nın buyruğunu yerine getirdiler. O gün halktan 3000'e yakın adam öldürüldü diyor. 3000 kişi, yani bu günah, bu günahın sonucu olarak 3000 kişi öldü. Herhangi bir günah tatlı, zevkli gelebilir başta. Ama sonu her zaman ölümdür. Ruhsal bir şekilde. İlk Pentekost günü pek iyi bir zaman değildi. Anladık değil mi? Yani itaatsizlik, Tanrı'ya karşı davranmak ve sonunda 3000 kişinin ölmesiyle bitirdi. Pentekost olaylar ilk olan. Ha işte. Şimdi yeni antlaşmadaki hikaye bir bakalım. Acaba bu biraz daha olumlu mudur? Tabii ki iman etmiş olan herkes bunu biliyor. Güzel bir hikaye oluyor. Ama çok benzerlik var bu ilk hikaye. Çünkü İsa Mesih ne zaman çarmıha girdi? Fısıh bayramında. Ona iman eden, onu izleyen halkını günahlarından kurtarmak için İsa Mesih çarmıha girmeden önce yeni bir antlaşma yaptı değil mi? Rabbin sofrası işte bu benim kanım, ondan için dedi. Aynen işte Musa ile yapmış olan antlaşması. Ve işte yani herkesi, İsa Mesih'i izleyen herkesi günah kölelikten kurtardı. Aynen ilk hikayede olduğu gibi. Ve üçüncü günde İsa Mesih ölümden dirildi. Dirildi ve 40 gün boyunca onun öğrencilerin yanında kaldı. Onlara öğretti. Ve sonra göğe çıktı. Göğe alındı İsa Mesih. Yani çıkışta Musa dağa girdi ve Rab'den bir şey alarak, yasayı alarak aşağı indi. İkinci Pentekost gününde İsa Mesih göğe gitti. Ve 7-10 gün sonra kutsal ruhu gönderdi Tanrı'dan gelen. Hani eski antlaşmada yasa olduğu gibi yeni antlaşmada kutsal ruh verildi. Kutsal ruh verildi yukarıdan. Aynen Musa ve Yeşu dağa çıktıklarında gibi İsa göğe çıkmadan hemen önce takip edenlerine beklemesine söyledi. Şöyle diyor İsa Mesih, Yeruşalim'den, Kudüs'ten ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz diyor. Bekleyin diyor. Tamam, biliyoruz ki İsrail halkı bekleyemediler. Peki ilk öğrenciler nasıl davrandılar? Nasıl davrandılar? Şöyle diyor Elçiler 2. bölümünde. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. İyi, beklediler. Beklediler. Küçük bir grup, yani 120 kişi, ama bekleyerek İsa'nın sözlerine sadık kaldılar. Ve aynen Mısır'dan çıkıştaki olaylar olduğu gibi işte orada Tanrı'yı izleyen bütün halk aynı yerdeydi. Yeni antlaşmada bütün imanlılar aynı yerdeydiler. Bekliyorlardı. Hikaye şöyle devam ediyor. Amsızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi. Bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. Yani aynı dağda bulutlar, rüzgarlar, ateşler olduğu gibi aynı simgeler de ilk havarilerin üzerine geldi. Yani Tanrı doğaüstü bir şey yapmak üzeredir burada. Devam ediyor. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruh onlara konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Wow, bu harika bir nokta oluyor. Eski antlaşma neydi? Yasa, kurallar, mahkumiyet. Yeni antlaşma nedir? Kutsal ruh, yaşam, Tanrı'dan gelen hediyeler, armağanlar. Harika. Ve birkaç ay önce kutsal ruhla ilgili bir vaaz serisi yaptık ve çok konuşmuştuk o zaman kutsal ruhtan, ama işte yasa kendi irademizle izlemeye çalışsak da yapamayız. İçimizdeki itaatsizlik bir şekilde ona karşı ona izin vermiyor. Ama yeni antlaşmada kutsal ruh Tanrı'nın isteklerini bizim yüreklerimize yazıyor. Bizim içimizde konaklamaya başlıyor kutsal ruh. O zaman biz seve seve Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmeye başlıyoruz. Seve seve onu izliyoruz. Ve İmanlılar olarak birbirimizi teşvik etmek için ve dünyaya müjde paylaşmak için farklı farklı armağanlar veriyor kutsal ruhun aracılığıyla. Ve o ilk Pentekost, ikinci Pentekost gününde kutsal ruhla dolu olan Petrus büyük bir kalabalığa İsa Mesih'in ölümü ve dirilişini ve nasıl tüm dünyanın gerçek kralı olduğunu ilan ediyor, müjde paylaşıyor. Ve harika bir mucize var orada. Herkes kendi ana dilinde ne söylediğini anlıyor. Hani artık Tanrı eski antlaşmada taş leva üzerinde İbranice yazarak kendi halkıyla iletişim kurdu. Şimdi herkes kendi ana dilinde Tanrı anlayabilir, Tanrı ile konuşabilir. Ve hikaye şöyle bitiriyor. 36. ayetten okuyacağım. Böylelikle Petrus şöyle konuşmasını şöyle bitiriyor. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin çağırma geldiğiniz İsa'ya hem Rab hem Mesih yapmıştır. Bu sözleri duyanlar yüreklerindeki hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun.
böylece günahlarınıza bağışlanacak. Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizleri, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrınız Rabbin çağrıda herkes için geçerlidir. Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık kaç? 3000 kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerini elçilerinin öğretisine paydaşlı ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Arkadaşlar, beklemek ne kadar önemli. Şimdi gördük değil mi? Ne deriz? Acele işi şeytan karıştırır değil mi? Resmen bunu gördük. Hani Rab Harun'a bir vaat verdi. İşte sen başkain olacaksın. Rab İsrail halkına bir sürü vaatlerde bulundu. Ama bekleyemediler. Sabırsızlanıp kendi elleriyle bunu yerine yapmaya çalıştılar. Benzer şekilde İsa Mesih kendisine iman edenlere kurtarış sağlayacağını biliyordu. Ve hatırlıyorsak İsa Mesih'in hizmetinin başında şeytan ona kestirme yolu göstermeye çalıştı. Onu çığlığa aldı, 3 kez onu aldatmaya çalıştı. İşte Tanrı sana şöyle bir şey dedi mi? İşte daha kolay bir yol var bunu yerine getirmek için demiş şeytan kendisine. Ama İsa onu reddetti. Çünkü biliyordu ki Tanrı'nın verilmiş olan vaatler Tanrı'nın önceden belirlediği zamanlarda gerçekleşecektir, yerine gelecektir. Bunu biraz kişiselleştirelim. Rab bize hangi vaatler verdi? Biz şu an hangi bekleyiş sürecinde oluyorsak? Bunu kendi ellerimizde biraz hızlandırmaya mı çalışıyoruz? Belki yanlış duymuşum, B plana geçeyim mi diye düşünebilir miyiz? Yoksa, kendimi Rab'be teslim etmek istiyorum. Onun zamanı, doğru zamanı olacağını biliyorum. Ona güvenmek istiyorum mu? Desek. Aynı zamanda Rab'bin sana bana yaptığı iyilikleri ne kadar kolay ve hızlı bir şekilde unutuyoruz. İşte yani Musa bizi kurtardı herhalde. Şimdi ne oldu bilmiyoruz. Yani biz çöldeyiz. Tanrı nerede? Diye soruyorlardı. İşte geçen hafta Rabbim mucize yaptı. Şimdi unutmuşum. Yani ne kadar hızlıca unutuyoruz. Her zaman kendimizi, yani kutsal kitap okumak güzel bir şey oluyor. Çünkü eskiden yapılmış olan Tanrı'nın bütün şeyleri kendimizi hatırlatıyoruz. Ama aynı zamanda bir günlük tutsak, bir şekilde kendimizi Tanrı'nın bizim için eski zamanlarda ne yaptığını bir hatırlasak iyi olmaz mı? Bazen zor durumlarda. Rab bize bir vaat verdiyse, bizi bir işe çağırdıysa kesinlikle bir gün bunu yerine getirecektir. Kesinlikle. O güne kadar ilk imanlılar gibi duada olalım. Kardeşlerimizle beraber toplanalım. Rab'be yalvaralım. Onu bekleyelim. Onun zamanını bekleyelim. Aynı zamanda her iki hikayede 3000 kişiden söz edilir, fark ettinizse. Değil mi? İtaatsizlikten dolayı 3000 kişi öldü eski antlaşmadaki hikayede. Yeni antlaşmadaki hikayede 3000 kişi evet ben kötü biriyim. Ben günah işledim diyor. Tövbe etmek istiyorum, kurtulmak istiyorum diyor. Ve kurtuluyorlar. Kurtuluyorlar. Hatta Rab onlara armağanlar veriyor, hediyeler, lütuf veriyor. Belki bugün ilk kez kiliseye geldin, ilk kez internetten, yani interneti dinleyen bir sürü kişi var. Belki ilk kez bunu dinliyorsun. İsa Mesih'i takip etmiyorsan, İsa seni sevdiği, kimsenin mahvolmasını istemediğini bil. O ilk gün olduğu gibi siz de kurtulabilirsiniz. Harika bir müjdemiz var burada. İsa Mesih günahların bedeli tamamen ödedi. Artık ona iman etmiş olan herkes korkusuzca, cesaretiyle onun yüksek tahtına gelebilir. yaklaşabilir. Göklerdeki babamız bizimle ilgileniyor, bizimle konuşmak istiyor, bizimle ilişki istiyor artık. Ama aynı zamanda iman ettinse, peki kutsal ruhu aldığını hissediyor musun? Onun yakınlığını hissediyor musun? Hani belli ki yeni antlaşmada kutsal ruh almak, hissetmek, onun yönetiminde altında olmak son derece önemli bir şey. Bu şeylerin, bu yazıldığı yeni antlaşmada kutsal ruh ile ilgili olan ilişkimiz nasıl bugünlerde? En son ne zaman ondan duyduk? Yani en son ne zaman eşinle konuştun? En son ne zaman en yakın dostunla konuştun? Diye düşünecek olursak işte birkaç gün geçmez. Ama kutsal ruhtan ne zaman aldıysa, ya 2015 senesinde sanki bir şey duymuşumdur bazen diyebiliriz. Hayır, yani bu bir, acı bir gerçeği oluyor değil mi? Bugün bir teklif var. Hele de Pentekost günü. Yani Rab sizinle ilişki kurmak istiyor. Sizinle konuşmak istiyor. Değil mi? Oh, tamam. O zaman sona geldik. Bir özetleyelim. Eski antlaşma, yeni antlaşma arasındaki farklar nedir? Bir sürü var tabii. Ama bugün ne gördük? Eski antlaşmada sadece İsrail halkı var. Sadece İsrail halkı var. Yeni antlaşmada ise herkese açık oluyor. Herkes kendi ana dilinle Tanrı'yla konuşabilir. Eski antlaşmada yası ve ondan gelen mahkumiyet var. Yeni antlaşmada ise kutsal ruh Tanrı'nın isteklerini bizim yüreklerimize yazıyor. Bize yeni bir yürek veriyor onun kurallarını izlememiz için. Eski antlaşmada mahkumiyet ve ölüm var bizim yüreklerimizden dolayı. Yeni antlaşmada ise lütuf ve yaşam ve armağanlar var Tanrı'dan gelen. Hangi antlaşmanın altında yaşamak istiyoruz? Eski olan var mı? Eski isteyen. Yeni isteyen var mı? Evet. Ben de bunu istiyorum. Peki, bunu istediğimize göre başkalarına karşı nasıl davranıyoruz? Eski antlaşmaya göre mi, yeni antlaşmaya? Yani birisi bize karşı günah işlediğinde yasaya göre mi, lütufa göre mi davranıyoruz? Biri bize karşı bir söz söylediğinde mahkumiyet ve ölüm mi istiyoruz onlar için? Yoksa lütuf ve yaşam mı istiyoruz onlar için? Biraz zor değil mi? Yani biz bazen daha eskiye doğru dönmek istiyoruz. Öyle olmaz. Yeni antlaşmanın altında yaşayalım. Yeni antlaşmadaki nitelikleri kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, hatta herkese göstermeye gayret edelim arkadaşlar. Oh. O zaman bu hikayede şu an neredeyiz? Neredeyiz? Rab İsa'nın yaptığı antlaşmayı kabul ettin mi? Hani 2000 sene önceki Petrus'un duyurduğu yola hala herkese açıktır. Bugün de ona gelebilirsin. Kurtuluş Rab'den alabilirsin. Neyi bekliyoruz ve nasıl, belki daha çok nasıl bekliyoruz? Rab bize hangi vaatler verdi, neler söyledi? Biz nasıl bekliyoruz? Yoksa aceleyce B planımıza geçmeye mi çalışıyoruz? Arkadaşlar bugün İsrailliler gibi değil, ilk imanlılar, ilk İsa Mesih'i takip edenler gibi sabırla Rab'i beklemek, kutsal ruh, lütuf ve yaşam seçelim bu Pentekost gününde.